Sen de mi "aa yok ben kahvesiz yapamam" diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Herkese merhaba. Bartu Bölükbaşı ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Önceki bölümde Türk mitolojisinin kaynaklarını, Türk mitolojisini bilmenin neden gerekli olduğunu Türk Mitoloji Atlası kitabının yazarı Bartu Bölükbaşı ile konuşmuştuk. Bu bölümde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kızıl Anadoluculuk kavramını biraz daha açacağız. Aktüel politik hareketleri masaya yatıracak ve sığınmacı karşıtlığı üzerinden yükselen yeni nesil seküler milliyetçiliği ele alacağız. Bunu yaparken Türkiye'deki Türk milliyetçiliğinin düşmanlarını da düşman kodlarında yeniden masaya yatırmış olacağız. O halde uzatmayalım, Bartu Bölükbaşı ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünden devam edelim. Bunu daha önce Trend Topic'te iki kez zikrettim. İki kez de ciddi tepki aldı. Şöyle dedim, Türklüğü ya da bu topraklara ilişkin bağımızı Orta Asya steplerinde veya Hicaz çöllerinde aramanın anlamı yok. Bizim bu topraklarla bağımız bu topraklarda aranmalı. Ve dolayısıyla bu anlattığım perspektif birçok insanın da tepkisini çekiyor. Çünkü neden? Köksüzlük diyor buna. Milliyetçiliği kavrama biçimi daha Alman tipi.
Evet.
Kan bağına referans veriyor ama Almanlar hep Almanya'daydı 3 aşağı 5 yukarı. Yani orada bir kan bağıyla kurduğu teması koruyabiliyor. Fakat biz göçmen bir toplumuz. Yani geçmişimiz göçmen. Hareket etmişiz. Çin'den Orta Avrupa'ya kadar, Macaristan'ın batısına kadar aslında uzanan bir Türk kültüründen bahsetmek mümkün. Fakat buna karşın biz sadece Anadolu coğrafyasında ırk temelli bir milliyetçilik yükseltmeye çalışıyoruz. Bu çok zor. Bu da çelişkilerle dolu bir milliyetçilik oluyor. Fakat son zamanlarda da böyle bir milliyetçilik artmaya başladı. Irkçı demiyorum, tetikleniyorlar. Yani asla ırkçı demiyorum. Bunu bilerek söylemiyorum. Ama seküler milliyetçi yükseliş de, bu bahsettiğin seküler milliyetçi yükseliş de bir eleştiri hak ediyor gibi geliyor. Bu senin bulunduğun yerden nasıl görünüyor bu iş? Yani Türk mitolojisi çalışan birisi olarak bu yükseliş tedirgin ediyor mu seni veya iyidir mi diyorsun? Mesela kimi yönleriyle faydalı da buluyorum ben. Çünkü İslamcılık karşıtı bir milliyetçiliğin yükselmesi beni açıkçası hani İslamcı bir milliyetçiliğin yükselmesinden daha mutlu ediyor. Fakat bir yandan da tırnak içinde trolleşen, neonazileşen bir gençlik grubuyla da karşı karşıyayız. O da beni tedirgin ediyor açıkçası.
Aynı fikirdeyim bu arada. Genel olarak çok tedirgin edici bir durum var. Fakat dediğim gibi bu sosyal bir zemini var. Önce onu açıklamadan önce şeye gelmek istiyorum. Alman Komünist Partisi'nin mesela önderleri Karl Liebknecht falan Wagner operalarına hayrandı. Bunun hakkında yazıları var yanlış bilmiyorsam. Birkaç kişinin var hem de Alman Komünist Partisi'nden. Çünkü Wagner operalarının az önce dediğim gibi Alman toplumdaki geleneksel monarşist ve Hristiyan ruhu baltalayacağını, solun önünü açacağını düşünüyorlar mesela. Ve mitolojiyi o yüzden benimsiyorlar o dönemlerde. Şimdi Türkiye solu olarak yaşadığımız siyasal süreçte bir yenilginin ardından bir travma yaşayınca o alanlardan komple çekildik. Dolayısıyla bu ülkede Türk mitolojisinin güçlenmesiyle otomatik olarak solun önünü açan bir yapı ne yazık ki olmadı. Bunu yapabilirdik biz bu arada. Buna gücümüz vardı. Yani sadece Alevilik üstünden bile bunu yaptığımız alanlar oldu. Mesela Ruhin Uslu'nun albümleri olsun, daha sonra işte Türk Solu'nun Alevilik'te Kızılbaşlık'la Şah İsmail'le belli bir dönem ilişkilenmesi, yeni tarih yazımı için bir belli fikirlerin ortaya çıkmış olması o dönemde, bir Kızılbaş Türkmen tarih yazımı olabilir mi mesela? Bunu bugün de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü o dönemde yerleşik göçebe savaşı aslında bir sınıf savaşı. Şöyle bir örnek vereyim. Dede Korkut'ta bile mesela bunun mukaddime kısmında Osmanlılara karşı birlik çağrısı yapılır. Çünkü onu Akkoyunlar yazdırmıştır. Akkoyunlar da o dönemde bütün o Türkmen göçebe yörük topluluklarına hükmetmek istedikleri için derler ki bakın bunlar töreyi bozuyor, Dede Korkut töresini. Biz o törenin savunucusuyuz. Dolayısıyla bu Osmanlılar bu yabancı güce, bu yabancılaşmış güce karşı bir birlik çağrısı yapıyor. Bu birlik çağrısı daha sonra Şah İsmail'e geçecek Akkoyunlardan sonra. Bu da mesela hiç bahsedilmeyen olaylardan biridir. Yani Bizanslaşmış, Sasanileşmiş bir Osmanlı toplumuna karşı o toplumu ilk kuran, Osmanlı'yı kendi bağrından çıkartan Türkmen konfederasyonlarının ona karşı savaşacak bir düzeye gelmesi. Normalde bizim buradan tarih yazıyor olmamız gerekirdi. Bir Anadolu Türk tarihi yazacaksak bu Osmanlı bazlı değil, toplum bazlı yazmamız gerekiyor. Mesela bu da bu yönlerden bir tanesi.
Bu dediğini vurgulamak gerekir. Yani senin tırnak içinde milliyetçilik diyelim hadi buna. Tırnak içinde yani. Toplumdan devlete geçmiş bir milliyetçilikle bugün karşı karşı. Devlet milliyetçiliği var bugün.
Tam buraya gelmek istiyordum işte.
Toplumu tümüyle dışlayan, aslında devletlerin tarihini toplumla özdeşleştiren Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti üzerinden 2000 yıllık bir Türk İslam tarihi devşiriyor. Ama o tarih aslında hanedanların tarihi, monarşistlerin tarihi, toplumun tarihi değil.
Çok doğru. Toplum ve toprak bazlı diyorum abi, o yüzden ben. Yani bir yurtseverlik inşa etmek gerekiyor ve bunun saraylardan, hanedanlardan, devletlerden bağımsız olarak toplumun bütün özneleriyle yansıtılması gerekiyor. Bu sadece Türkler de değil bu arada. Anadolu Türklüğünden bahsediyorsak onlarla iç içe yaşayan diğer azınlıklardan da, Rumlardan, Kürtlerden, Ermenilerden de bahsetmek gerekiyor. Farklı dini gruplardan da bahsetmek gerekiyor. Bunlar çatışsalar bile kendi içlerinde uzun vadede bir üst kümeye geçip birleşecekler. Birleştiler de zaten. Her dönem böyle olur. Yani toplumda diyalektik bir ilişki vardır tarihsel boyutta. Çevreye çatışır birbiriyle bazı özneler. Çatışmanın sonunda birileri galip gelir veya bir sözleşme paktıyla bir üst kümeye geçerler. Bütün toplumlarda böyle olur. Üste doğru üst kümede buluşarak, daha üst kümede bir araya gelerek ilerlersin zaten. Dolayısıyla bunun tarihini bizim yazmamız gerekiyor. Buradaki sorun şu abi. Şimdi önce bunun zeminini söyleyeyim ve bu çocukların hakkını vereyim. Birincisi şu. 20 yıllık bir siyasal İslamcı yıkım var. Bu çocuklar bu yıkıma tepki olarak aslında ortaya çıkıyorlar. Bu objektif olarak tespit etmemiz gereken bir şey. İlk olarak.
Bir reaksiyon var ortada. Çok katılıyorum.
Tabii kesinlikle reaksiyon var. Bu dediğim gibi bu İslamcı deli gömleğine bir direnme hali. Onların tırnak içerisinde Anadolu irfanı olarak kodladıkları, İslamcılığın davranış kalıpları olarak halka indiği bir süreçte tepkisel olarak gelişen bir şey bu. Fakat bu tepkisellik kör bir tepkisellik. Kör öfkeyle hareket ettiği için rasyonel bir hedefe doğru yönelmiyor. Dolayısıyla manipülasyonu açık hale geliyor ve hemen devlet değişikliği bir takım sağ aparatlar tarafından yönlendirilebiliyor. Yani zemin aslında çok tepkisel, siyasal İslamcılığa karşı yükselen bir zemin. Ama sol orayı bir şekilde kapsayamadığı için kendi problemleri yüzünden, bir takım başka öncelikleri olduğu için solun, bunu açıkça söylüyorum yani ne yazık ki solun önemli bir kısmının önceliği sosyalist devrim yapmak değil, kimlik alanında kalmakla ilgili sorun var. Bu hepimize sirayet ediyor bu arada, kendimizi buradan bağımsız kılmıyorum, onu da söyleyeyim. Böyle olunca abi şey problemi oluyor. Çocuklarda sola karşı da bir alerji var bu arada bunun üstünden. Çünkü onlarda şunun travması var. Onlar bunu yaşamadı ama biz yaşadık. Barış süreci mevzusu. Barış süreci zamanında Kürt siyasetinin AKP ile işbirliği yapması, liberallerin de Fethullahçıların da aynı koalisyonun içinde olması belli bir dönem. Bu dönem Cumhuriyet kurumlarının tasfiye edilmesi, laikliğin tam anlamıyla tasfiye edilmesi ve anayasadan Türk kimliğinin çıkarılması falan tartışılıyordu. Buna karşı bir tepkisellik yükseldi. Zaten yanlıştı bu yapılan. Halbuki bizim konuşmamız diğer etnik gruplara nasıl resmiyet verilebilir, diğerleri nasıl tanınabilir olmalıyken ulus devletin tasfiyesi noktasına gelindi. Bu da normalde faşist ve ırkçı olmayan insanları bile çok ciddi bir kimlik bunalımı ve korkusuna sokarak onların da böyle refleksler vermesine yol açtı. Dolayısıyla buna şey diye bakamayız. Bir grup faşist var, herkesi örgütlü. Hayır, öyle bir şey yok. Türkiye tarihinin gördüğü en karanlık yapıyla işbirliği yapan bir Kürt siyaseti vardı. Bu işbirliği sonucunda daha büyük bir yıkım ortaya çıktı. Ve bunun özel eşitliği verilmediği için bu çocuklar doğrudan Kürt düşmanı olarak yetiştiler. Bu böyle yani. Bunu söyleyeceğiz. Burada şey söylemiyorum ya, diğer tarafın hiçbir suçu. Tabii ki suçu var diğer tarafın. Zaten öyle bir tarih yazımı var Türkiye sahasında. Kürt düşmanı, Alevi düşmanı. Zaten hazır onun düşman etiketleri. 500 yıllık düşman etiketleri var. Ve devlet kimle problem yaşıyorsa bir aygıt olarak onu düşman olarak görüyor. Böyle bir bakış açısı var. Senin dediğin gibi bir devlet milliyetçiliği var yani. Toplumsal düzeyde bir şey yok. Sonra devlet kalkıp da onu hedef aldığı zaman, festivalleri yasakladığı zaman, fahiş vergiler aldığı zaman, asgari ücretten bilmem ne vergisi kestiği zaman ona dönüp bir şey diyemiyor. Çünkü sürekli devleti kutsadığı için devlet herhangi bir şey söylemiyor. Bir teba olarak, serf olarak hayatını devam ettiriyor. Böyle bir durum. Benim baktığım yerden abi biraz böyle görünüyor mevzu. Yani seküler milliyetçilik birincisi evet tepkisel bir zeminde doğuyor. Fakat bence ikinci olarak seküler değil. Seküler olması için gerekli araçlara sahip değil çünkü. Mesela buradaki kamuoyuna baktığın zaman Doğu Türkistan, El-Kaide'si ve IŞİD'in desteklediklerini görüyorsun. Sadece Uygur Türkçesi konuştukları için mesela Türk topluluğu Doğu Türkistan adı altında doğrudan bu şekilde tanımlandığı için böyle destekliyorlar. E şimdi dünyanın herhangi bir yerinde şeriatçı bir örgütü destekleyen adamı ben seküler diyebilir miyim? Belli ki böyle bir sekülerlik algısı yok. İkinciye geleceğim. Laik bir devletse, laik devlet dini esaslara göre yönetilmediği için belli dinlerin taşıdığı homofobiyi de meşrulaştırmaması gerekir değil mi? Ama bu çocuklar aynı zamanda LGBT düşmanı. Nereden geliyor mesela bu LGBT düşmanlığı? Hem dinsel hem töresel bir yerden geliyor. Ben sana açıkça söyleyeyim bak. Ya bununla da hesaplaşılmamış. Dolayısıyla bir de bir kutsal devlet algısı var. Dediğim gibi kesinlikle böyle bir şey. Yani Sasani, Osmanlı, Bizans tipi bir devlet bu. Sezaropapizmle kıyaslanabilir. Bizans Patrikliği'yle ve devlet arasındaki ilişkiyle kıyaslanabilir. Sasani Şahı ve Başrahip Kerdir arasındaki bir ilişkiyle kıyaslanabilir ki tarihte ilk defa din devlettir, devlet dindir diyen kişi Zerdüşt Başrahibi Kerdir'dir mesela. Bu olduğu gibi İslamcılığa geçmiştir. İran fethedildikten sonra İran devlet ideolojisi olduğu gibi İslam'a miras kaldı. Ve o bölgelerde de Abbasiler İslam'ı yaydıkları için bir kutsal devlet teolojisi ortaya çıkmış oldu. Böyle bir ilişki kuruldu. Şah kutsaldır, Şah'ın ailesi ve saltanatı kutsaldır, devletle din iç içedir, karanlık ve aydınlık taraflar vardır. Aydınlık taraf devletin kendisidir, ordusudur, güvenlik gücüdür. Karanlık taraf da devletle çatışan bütün güçlerdir. Bu tipik bir Zerdüşt kafa yapısıdır ve bize bak nasıl miras kalmış gördüğün gibi. Ya bütün bu topluma, Katoliklerde de vardır bu arada bu bakış açısı. İspanyol İç Savaşı'nda da aynen bunu görürsün. Yani kutsal devlet, kutsal aile, kutsal ordu. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bence şey olayı var. Tepki İslamcılara karşı çıkarken örgütlenemediği için sağın bir takım aparatları çocukların önceliğini farklı yerlere yönlendirebiliyorlar. Mesela hemen söyleyeyim. Bu ülkede bir Kürt sorunu var. Buna yönelik bir tepki var. E bunun muhatabı 20 yıldır çözülmediyse AKP olmalıdır değil mi? AKP'ye yönelmiyor tepki. Doğrudan Kürtlere yöneliyor. Bu ülkede bir göç sorunu var. 10 milyon kişiyi sokmuşlar. 10 milyon kaçağı. Bunun adını koyalım. Bu böyledir. Dünyanın hiçbirine 10 milyon adam şakır şakır girmez. Burada bir amaç var. Burada Türkiye kapitalizmi ucuz iş gücü istiyor. Bir. Demografinin değiştirilmesini istiyorlar. Bu doğru. Ama şunun lehine. Türkiye'nin emperyal çıkarlarına, AKP'nin temsil ettiği İslamcı emperyal çıkarlara uygun bir toplum yaratılmak isteniyor. Ümmetçi bir toplum yaratılmak isteniyor. Bu rejim, sermaye rejimi, Fas'tan Orta Asya'ya kadar İslamcı bir yapı kurmak istiyor. Sadat'ta mesela bunun örneğini görüyorsunuz. Afrika diye projeleri var ya. Bakın son dönemde Türk askeri mesela Mehmetçik doğrudan Afrika'ya doğru yönlendiriliyor. Normalde vatanı savunması gereken bir güç dışarıda bir takım maceralara sürülüyor. Aynı Kore macerası gibi. Ona da karşı çıkmıştık zamanında. Dolayısıyla burada bir emperyal inşa var. Buna doğrudan karşı çıkmak lazım. Adamlar bunu görmüyorlar. Niye bu göçmenler geldi diyor. Kardeşim sen Afganistan'daydın değil mi? Afganistan'dan ABD çekildi. Bir anda Taliban'a bıraktı orayı. Oradaki insanlar da biz bilmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bir görüşmeye girdi. Yanına her zamanki çevirmenini almadı. Yanlış bilmiyorsam Kavakçı ailesinden bir hanım girdi kendisiyle beraber konuşmaya. Sonra bitti konuşma çıktı. Aylar sonra bize bir anda göçmen dalgaları gelmeye başladı. Bunu bilmiyoruz biz ne olduğunu bu olayın. Ama burada sınırları koruyan askerse, güvenlik güçlerse demek ki bir zafiyet var kardeşim. Veya buna izin verilmiş. Dolayısıyla sen gidip yine AKP'yle aslında siyasi olarak hesaplaşman lazım. Sen göçmenlerle hesaplaşıyorsun. LGBT mevzusu da öyle. Siz niye gözüne sokuyorsunuz milletin diyor kendi ilişkisini. Bakar mısın kafa yapısına yani? Bunu Netflix veriyor diyor. Bizim hepimizi eşcinsel yapmaya çalışıyorlar diyor. Ya dünyada bu Reddit'ten, 4chan'den, 8chan'dan yayılan ne kadar bu ırkçı, gerici ideoloji varsa hepsini manyetik bir alan gibi kendi üstüne çeken bir yapıya dönüşüyor. İlk başta tepkiselken sonradan geldiği şey manipülasyonu açık, devletin her sıkıştığında iktidarı yönlendirebileceği bir aygıta dönüşüyor. Mesela ben sana söyleyeyim abi. Ben bunun çok güçlü bir enstrüman olduğunu düşünüyorum bundan sonra. Yani AKP çok büyük bir şekilde köşeye sıkışırsa, toplumun öfkesi üstüne yönlendirilirse bir takım abuk subuk göçmen hücrelerinin bilinçli biçimde itilerek yaptırıldığı eylemlerle dikkati hemen oraya çekebilir şu an. Bakın bakın göçmenler şöyle yapıyorlar diyecek. AKP'nin üstündeki bütün etki bunu Hatay'da görmedik mi daha önce?
Sen de hiçbir şey diyemeyeceksin. Yani hiçbir şey de diyemeyeceksin. Savunamayacaksın da karşı da çıkamayacaksın. Çünkü karşı çıktığın anda vay sen Arap dostu, vay göçmen dostu, ne bileyim işte Türk düşmanı falan gibi yaftalarla kenara atılabiliyorsun böyle bir durumda.
Kesinlikle. Dolayısıyla ben devletin yeni bir enstrüman elde ettiğini düşünüyorum. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Sungur Savran'ın güzel bir tespiti vardı. ABD ile Avrupa'nın neden rekabet edemediğini doğrudur. Daha doğrusu Avrupa'nın neden buna direnemediğini, tamamen ABD'ye onun isteklerini hem NATO çerçevesinde hem daha dış politika çerçevesinde boyun eğdiğiyle ilgili bir makalesi vardı. Orada şeyden bahsediyordu. 1960'lardan beri o kadar sol hareket güçlü ki Avrupa'da. Her yerde çok örgütlü sendikalar var. Mesela %73 İsveç'te sol örgütlülük. Benim en son baktığımda sendikalaşma oranı %73'tü. Almanya'da %50'nin üstünde bildiğim kadarıyla. Fransa'da %50'nin üstünde. Dolayısıyla gelirleri çok yüksek ve işçi sınıfının elinden bu refah alamıyorlar. Alamadıkları için büyük bir sermaye birikimi yapamıyorlar toplumu yüksüzleştirerek. Farklı alanlarda sermaye birikimi yapıyorlar. Teknoloji geliştirerek, işte dış ülkelere yatırım yaparak falan filan. Şimdi Avrupa sermayesinin elini güçlendirmesi lazım. Kendi toplumunu büyük güvenlik bütçelerin ikna edebiliyor olması gerekiyor. Fakat bunu bir türlü yapamıyor. Topluma onu sağlayamıyor. Ben bunu alacağım, savunmaya yatıracağım dediğin anda örgütlü toplum çıkıyor. Hayır, hastaneye yatırım yapacaksın, eğitime yatırım yapacaksın. İşte crowdfunding sistemlerine yatırım yapacaksın falan diyor. Dolayısıyla o devleti istediği ölçüde emperyalistleşmesine izin vermiyorlar bir türlü. Avrupalılar da şunu yapıyor şu an. Yüksek miktarda göçmen alıyorlar. Göçmenleri özellikle gettolaştırıp radikalleştiriyorlar. Ve eylem yapmalarını bekliyorlar. Kimse beni Charlie Hebdo olayının kendi başına olduğuna inandıramaz. Paris'in göbeğinde iki tane adamın elini kolunu sallayarak bir mizah dergisine füze atarak içeridekilerin hepsini öldürüp kaçması mümkün değil. Belli ki burada bir tepki üretilmeye çalışılıyor. Dünyanın en güçlü istihbarat örgütleri var o ülkelerde. Nasıl haberler olmaz? İsrail'in saldırısını düşün mesela. Filistin mevzusu. Haberleri yok mu diyeceğiz şimdi. Buradaki mevzu şu. Kasten bir hücreleşmenin olmasına izin veriyorlar. Önünü almıyorlar. Çok büyük bir sansasyon ve travma yaratılıyor. Bunlardan katliamlar yaşanıyor. Yine bu tip radikal göçmen gruplarının yaptığı. Daha sonra devlet diyor ki bakın güvenlik açığı var. O yüzden bana kardeşim büyük bir savunma bütçesi vermeniz gerekiyor. Bunu her alanda yapıyor şu an abi. AB'nin temel politikası bu. Şimdi biz Türkiye'den bakınca bu çok garip görünmeyebilir. Çünkü bizim temel hattımız bu zaten. Biz 50 yıldır bunu yaşıyoruz ya. 50 yıldır nerede hak talebi varsa devletin bunu bastırma biçimi önce büyük bir tehlike yaratıp ondan sonra tehlikeye dikkat çekip yine güvenlik güçlerini, savunma bütçesini güçlendirmekten geçiyor. Özgürlük gerek yok diyorlar. O zaman çatışma çıkar. Çatışma çıkarsa devlet tehlikeye girer. Bakın Balkanlardaki gibi parçalanırsınız. Benim ailem Balkan göçmeni bak. Benim kendi annem babam bunu yemez ama ailem yer yani. Onlara vatan tehlikede dersen bir kere vatan kaybettikleri için o bekar söyleminden etkilenirler onlar. Türkiye toplumda %50'si göçmen abi. Yani Kafkas göçmeni, Balkan göçmeni hep vatan kaybetmiş insanlar gelmiş bu coğrafyaya. Devlet bunu bilinçli yapıyor zaten. Bak her yerden travmatik Müslümanları alıyor. Biliyor ki onlar 5 nesil hiç isyan etmeyecekler. Hiç itiraz etmeyecekler, hak aramayacaklar. Kuru ekmek yiyip oturacaklar. Bunu bildikleri için bunu yapıyor. Arttırarak söylüyorum arkadaşlar. Neden göçmen geldi biliyor musunuz bu ülkeye? Biraz önce söyledim evet. Türkiye kapitalizmini beslemek için, ucuz iş gücü yapmak için ve demografik değişim için ama en fazla da itaatkar nüfus yaratmak için yapılıyor bu. Sizin yerinize hak aramayacak itaatkar, tamam mı? Kafasına vurulup ekmeği elinden alınabilecek. Ona her dönem orada yabancı oldu ve bu devlet sayesinde orada oldu hatırlatılacak. Uyumlu nüfus arıyor AKP, uyumlu nüfus. O yüzden buradaki uyumsuz, hak arayan modern Türkler ve Kürtler batıya göç etmek zorunda kalırken onların açığını dışarıdan aldığı 10 milyon İslamcı kültürlerden gelen itaatkar bir nüfusla kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla olay sınıfsal tamamen. Yani göç kavramında da tepki vereceksen bu ülkenin sermaye politikalarına, emperyal politikalarına tepki vererek başlamak zorundasın. Eğer bugün bu ülkede Türk kimliği de, Kürt kimliği de İslamcılık karşısında eritilme ve hani yok edilme gibi bir perspektife sahipse bu da sınıfsaldır. Bu senin ülkenin artık ulus devlet sınırlarında bu sermayenin dar geldiğini, o sermayenin artık Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar yayılmak istediğini gösteriyor. Bu yüzden zaten İslamcılığı destekliyorlar. Çok daha büyük bir birikim yapabileceği için, çok büyük bir nüfusu ortaya çıkarabileceği için.
Burada kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Aa, sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Ne olacak bu işin sonunda? Bunu en iyi Samir Amin söyledi abi. Fransız Mao'cu var ya, Aydın, yarı Mısırlı yarı Fransızdır mesela. Mısır siyasetini de çok iyi takip eder. Birçok yanlış tespiti vardı fakat bir tanesi çok doğruydu. Dedi ki, ABD dedi, Kuzey Afrika'yı İslamistan'a çevirmeye çalışıyor diyor. İslamistan dediği şey şu, orada kör topal ulus devletleri yıkacak, kocaman bir nüfusla dışarıdan müdahaleye açık bir İslamistan yaratacak. O nüfus göç ver dediğin zaman göç verecek, çatış dediğin zaman birbirle çatışacak. Gayet müdahale etmesi kolay. Bütün yeraltı, yerüstü kaynaklarına, rezervlerine hazırca konabileceğin saçma sapan bir topluluk olacak o. Şimdi ben arttırıyorum. Türkiye de bunu istiyor. Kuzey Afrika'da. Yani daha doğrusu AKP. AKP'nin planı bu. Sadece Kuzey Afrika değil. Türkiye'nin kendisini de Suriye'de, Irak'da, İç Asya'da, Afganistan'a kadar İslamistan yapmak istiyor. Bütün kültürleri, dilleri, kimlikleri silecek. 8. yüzyıl Arap kimliği tarafından oluşturulmuş bir ümmet kategorisini her yere yayacak. Bütün olay sınıfsal ve emperyalistçeye dayalı yani. Bu işin öyle göçmenler geldi. Bizim kimliğimizi değiştirmeye çalışıyorlar. Vay Kürtler var. Kürtler bize düşman falan, böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum abi. Güzel bir yere geldik aslında. Diyorum ki siyasal İslam'ın saldırısı enternasyonel boyuttaysa eğer, benim bu tarif ettiğim hattaysa, bizim de savunmayı enternasyonel bir yerden kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla o ümmetçi kimliğe girmemek adına bütün toplumların kendi geçmişlerini, kendi pagan, şamanist geçmişlerini dirilterek bu deli gömleğini giymemeleri lazım. Ve aralarında enternasyonel bir dayanışma kurmaları gerekiyor. Bu ne kadar bizi tehdit ediyorsa Kuzey Afrika'daki Berberileri de, Lübnan'daki Maronileri de o kadar tehdit ediyor. Kürtleri de, Türkleri de tehdit ediyor. Zazaları da tehdit ediyor. Bu hepimizin yan yana durarak ancak atlatabileceği bir şey. Dolayısıyla yine ırkçılıkla, milliyetçilikle, başka kültürleri yok sayarak ulaşabileceğimiz bir yer yok. Bir de şuna itiraz ediyorum abi. Bunlara gayet ırkçı denebilir. Ama şurada görüyorsun onu. Mesela göçmenler konusunda daha şey bir zemindeler. En azından diyor ki göç bir sorundur bilmem ne. Esas ırkçı da Kürt meselesine gösteriyor. Bak, reflekslerine dikkat et. Göçmen sorunu zaten Kürt düşmanı yapmak için kullanıyorlar çoğu zaman. Ben dikkat ediyorum bu kampanyalarda falan. Daha şeyi kabullenemiyor. Yani başka bir kültürün, başka bir dilin varlığını kabullenemiyor. Orada başlıyor zaten patolojik vaka ve oradan başka yerlere geçiyor mesela. Ama dediğim gibi başta bu aslında çok daha sol bir yere yönlendirilebilecekken solun yetersizliği ve korkaklığı yüzünden aman bana şunu derler, aman bana bunu derler diye bu hattı bir türlü açamıyor. Sadece belli bir yere angaje olmuş durumda. O yüzden çocuklar da haklı olarak kendilerince sağa doğru yöneliyorlar. Ama ben seküler kısmı öyle güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani sekülerlik tamamen göstermelik bir şey. 28 Şubat'ta MHP ne kadar laikse, yani onun laiklik anlayışı, şu anki seküler hareketi o kadar sekülerdir. Kendi içine baktığın zaman çok güçlü dini referanslarla bir milliyetçilik oluşturdukları, biyolojik ırkçılıkla dini takviye ettikleri aslında, fakat o dinin silindiği, yerine bir törenin geldiğini görüyoruz. Mesela bana bazen çocuklar yazıyorlar. Tamam, belli ki çocuk Müslüman değil yani. Diyor ki ben atsızcıyım, Türkçüyüm, şamanistim bilmem ne. Fakat öyle bir devlet kutsaması, öyle bir homofobi, öyle bir şey var ki ulan diyorum, senin bu perspektifin hiçbir tarihteki Türk toplumuna yoktu. Yani Türklerin ilk ortaya çıkış noktasına bakıyorsun. Yenisey, Lena ırmakları arasında, Altayların etrafında. Zaten baştan melez bir toplum olarak çıkıyorlar. Mesela en büyük iki kültürün birleşmesiyle ortaya çıkıyor ilk prototürk dediğin topluluklar. Yamnaya'dan gelen beyaz ırk, Yamnaya kültürü diye bir homo sapiens kültürü var. Bir de Mongoloid bir topluluk var, Okunyev'den gelen. Bu ikisinin birleşimiyle ortaya çıkıyor. İlk Türk kurganlarına bakıyorsun. Herifler hem böyle Avrupa'yı görünüyorlar, hem de asyetik görünüyorlar. Yani çekik gözlü, çıkık elmacık kemikli falan ama bir taraftan da uzun yüzlü, kumral saçlı tipler. Yani böyle Moğollar gibi aşırı derecede kısa boylu, esmer şey tipler değiller. Yani zaten melez bir toplum. Göçebe konfederasyonların hepsi melezleşmeye açıktır. Çünkü insan güçleri zaten şeydir, düşüktür nüfus olarak. Dışarıdan sürekli başka insanları alırlar. Mesela Kuzey Çin'den hanedan gelip Hunlara sığınıyor ya. Hunların başına geçiyor mesela. Çin kaynaklarında biz böyle olduğunu görüyoruz daha sonraki dönemde. Dede Korkut'tan örnek vereyim. Seviyorlar ya Dede Korkut'u. Dede Korkut da kahramanların çoğunun eşi Hristiyandır. Gürcüdür ve Rundur mesela. Deli Dumrul bile benim eşim şeydir diyor. Kafirdir falan diyor. Karakterlerin çoğunluğu zaten yerelden evleniyorlar yani. Ki bu bize özgü bir şey değil. Mesela Anglo-Saksonlar bir Cermen toplumudur. Bugünkü işte Danimarka, Kuzey Almanya buralardan gitmişlerdir Britanya'ya. Britanya'ya gittiklerinde neredeyse çoğunluk nüfus erkek olarak gidiyorlar. Ve yerelden evleniyorlar. Keltlerle karışıyorlar falan. Bugünkü bütün haplo grup DNA testlerinde bunu görüyorsun. Türkiye'de de görüyorsun bak. Türkiye'de de bizim ne kadar melez bir toplum olduğumuz, kabaca söylemek gerekirse yarı Anadolu, yarı Orta Asyalı bir toplum olduğumuz çok net bir biçimde görünüyor. Fakat bu tarih yazımına çıkartılmıyor. Dolayısıyla bizim böyle bir tarih yazımına ihtiyacımız var. Gayet ayağa yere basan, gayet Anadolu'yu da sahiplenen, kendi konuştuğu dili de, kültürü de sahiplenen, bu toprakların bütün kültürlerine ve halklarına saygılı, bunların hepsini bir üst kümeye çıkartacak bir kızıl Anadoluculuğa ihtiyacımız var bizim. Ben böyle düşünüyorum abi.
Aslında sen de konuşurken manşeti vermiş oldun. İlk defa burada söylediğine göre manşeti oradan kullanalım. Kızıl Anadoluculuk. Bu enteresan. Bunun üzerine uzun uzun düşünmeye değer. Bu konuşmayı herhalde bir 5-6 saat daha sürdürebilirim ben, değil mi? Yani şimdi Tolga da onaylıyor bu iş. Yani bu böyle başka bir podcast serisine dönüşebilecek kadar derin konuları ele aldık. Bu haliyle teşekkür ederim ama gelecek reaksiyona göre, yani dinleyicilerden gelecek reaksiyona göre burada bitirmeyelim. Enteresan bir yerden ele aldık meseleyi. Ben Türkiye solunun geçmişine biraz daha meraklı olduğum için bu son 10 yılda, 15 yılda Amerika'da ortaya çıkan woke akımından da biraz etkilenen, politik doğrucu akımlardan biraz etkilenen Türkiye solunu şu anda gençler tanıyor. Bu nedenle kafaları da karman çorman oldu. Ya solcu dediğin böyle olur mu? Solcu dediğin ne yapar? İşte tırnak içinde queer feminizme meyleder, türcülük karşıtıdır, cinsiyetçilik karşıtıdır ya da ırkçılık karşıtıdır. Tümüyle ezilen kimliklerin, azınlık kimliklerin savunusudur. Halbuki bunları sol kapsar, muhakkak dışlamaz, fakat bakış açısı sınıfsaldır. Biz sınıfı unuttuk anladığım kadarıyla son 10 yılda, 15 yılda. Sen de temel eleştirin. sınıfı tekrar hatırlamak gerekir. Sınıfı tarihiyle beraber kavramak gerekir. Dolayısıyla tarihi de toplumsal boyutuyla anlamak gerekir. Yani devletlerin tarihine bu kadar gömülmemek, toplumların tarihine biraz daha odaklanmak bugünkü sınıf çatışmasına yön verecektir. Bunu besler ve benim de sorumluluğum budur diyorsun anladığım kadarıyla. Bence müthiş bir yerde duruyorsun. Tebrik ederim.
Teşekkür ederim abi. Ben sadece bir şey eklemek istiyorum.
Tabii.
Bolşeviklerin bir denemesiydi bu aslında. Bogostroitelstvo diye bir hareket vardı. Bu hareketin kurucuları Lunacharsky, Gorki ve Bogdanov. Bogdanov da biliyorsun şey bu Kızıl Gezegen'in yazarı ilk şeylerden biri. Sosyalist bilim kurgu romanlarından biridir yani. Onların Tanrı Yapıcılar diye bir hareketi vardı. Ve şunu hedefliyorlardı. Lunacharsky'nin Sosyalizm ve Din diye bir kitabı var. Orada çok daha ayrıntılı anlatıyor. Diyor ki biz yeni bir toplum kuruyorsak bu yeni toplumun maddi kısmını evet maddi altyapısını sosyalizmle üretiyoruz. Fakat bu insanların bir manevi ihtiyaçları olacak. Bir kimlik, bir ritüel seremonisi olacak bağlanmak istedikleri. Bütün toplumlar ritüellerle var olur çünkü insanlar da öyle. Doğum, çoğalma ve ölüm. Üç temel ritüeller vardır. Her birine denk gelen belli uygulamalar vardır. Bunları yapmadan bir toplum elde edemeyiz diyorlardı. Ve şöyle bir şey düşünüyorlardı. Biz öyle bir din algısı yaratmalıyız ki yeni din, diyalektik materyalizmle ilişkili olacak, sosyalist eteğe dayanacak ve bütün insanlığı birleştirebilecek bir din olarak bunu kurguluyorlardı. Bu benim mesela en büyük şeylerimden biriydi, etkilendiğim olaylardan biriydi. Dedim ki insanlığın devletini yaratıyorsak eğer, kolektif bir devlet yaratıyorsak insanlığın üst yapısını yaratmamız gerekiyor. Bunu mitolojiyle yaratabiliriz. Tamamen sanatsal bir fonksiyonla yaratabiliriz. Bizim eskisi gibi dinin yani ortaçağ kalıntısı ritüeller boyutuna ihtiyacımızdan ziyade bu tip bir ilişkilenmeye ihtiyacımız var. Benim kafamdaki şey de bir mitolojiler internasyonali bu bakımdan da. Yani Türklerin mitolojisi, Keltlerin mitolojisi, Japonların, işte Kürtlerin, Arapların başka mitolojiler de dahil. Yan yana durabilecekleri ve büyük insanlık ailesini oluşturabilecekleri bir şey hayal ediyorum. Onu da belirtmek istedim özellikle. Yani bu mümkün. Mitoloji kullanılarak çok daha eşitlikçi, özgürlükçü bir toplumun temelini atmak mümkün. Daha önce denendi. Ve bence büyük oranda da başarılı oldu belli gericiliklerin püskürtülmesinde, atlatılmasında. Yeniden bu alana bir dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle bizi düşünen sosyalist, devrimci, kamuoyundan arkadaşlarımız bunu bir düşünsünler. Ya yani ön yargılarla hareket etmemek lazım. Bence benim en azından Türk mitolojisi hakkında hiçbir şeyle mesela bu tamamen ben yaptım bilmem ne edebiyatı yapmayacağım. Fakat şunu ben yaptım evet. Türkiye solundan çıkan, korkmadan Türk mitolojisi ilişkilenerek bu alanı sola açabilen, burayı sola çekebilen bir hareket varsa evet bunu ben yaptığımı söyleyebilirim. Şu an mesela benden sonra bu alana çekinen aman bana faşist derler bilmem ne derler diye bir sürü arkadaşım. Bunlar arasında Kemalistler var, sosyal demokratlar var, anarşistler var, ona çok şaşırıyorum mesela. Ya Kürtler var ya Kürtler. Bu arkadaşlar bile diyor ki ya abi normalde yani ben sittim seni ilgilenmezdim seni gördükten sonra aldım okudum diyor adam yani mesela. Etkilenmiş çok büyük oranda. Bizim yeniden ilişkilenmemiz ve daha devrimci bir hat kurmamız gerekiyor.
Çok enteresan sözlerim var, çok enteresan bakış açısım var. Bu enteresan bakış açısının ben daha popüler hale getirmek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler sevgili Bartu.
Ben teşekkür ederim abi, çok sağ olasın.
Bölümü dinledikten sonra pek çok dinleyicimizin kafasında çakralar açıldığına eminim. Böyle solculukta var mıymış? Allah Allah, ulusalcı desen değil, milliyetçi desen değil, bal gibi sosyalist ama bir yandan da Türklüğü odak konusu yapabilmiş. Mitolojiler enternasyoneli diyor, Türk mitolojisi çalışıyor ama Kürt mitolojisi de çalışacağım diyor, Kızıl Anadolu diyor, özgün bir yerde duruyor. Enteresan değil mi? İşte böyle enteresan insanları mümkün olduğunca sizlerle bir araya getirmeye çalışacağım. Trend Topi'yi Podbi Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme dek ezberlerinizi yeniden sorgulayın. Dünya da Türkiye'de değişiyor. Hoşça kalın.
İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.